Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
İyidir Murat. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 18-23 Aralık evet. Haftasını konuşmak için toplandık. Şimdi yurt dışında tabii onlar bir tatile giriyorlar. Şimdi tatil havası var.
Şimdi orada tatil başladı.
Başladı
Cuma
da aslında.
Günü. Doğru. Hani çünkü tam 23'ü falan pazartesiye mi denk geliyor? Galiba öyle. Tamam hani ya da pazara mı geliyor? Tatil başladı. Hafta sonu itibariyle. Bundan sonra hiçbir şey olmaz.
Evet.
Herkes tatiline gidiyor, evine gidiyor. Olan gelişmelerle idare edeceksin.
Evet. Numaramız da 50 olmuş. Gündem numarası bu.
Evet, 52'yi bulmayacak.
Bir tane eksik kalacağız.
Çünkü bir tane yapmamışız
bayrama
galiba
denk
bu
gelmişti
hafta.
Galiba.
O yüzden 52 evet. Olmayacakmış. O da son haftalarda belli oldu bu durum.
Şimdi... Son hafta demişken bir şeyin son haftasına daha yaklaşılıyor. Kredi kartları alışverişe kapanacak. Online alışverişe.
10 Nisan'da mıydı neydi aslında?
Uzatıldı süresi.
Fakat son gününe kadar bankalarda bir şey doğru düzgün bir evet. Şey yapmadı. Kimisi bir kıytırık SMS yolladı. Kimisi onu da yapmadı falan. Olmayacağı belli oldu. Son günü ertelenmişti 31 Aralık'a. Fakat işte 31 Aralık'ta geldi. Kredi kartınızı internet üzerinden kullanıyorsanız bir şeyler yapmanız gerekiyor.
Geçen de şey vardı mesela SMS'ten yollayabiliyordun yani açılsın diye. İşte
kimi bankada öyle.
Çalışmadı hiçbiri.
Kimi bankada mesela garantinin ben uygulaması var. Uygulamada kredi kartının ekranına anahtarlar, düğmeler koymuşlar işte açık kapalı. He. Sen yapıyorsun. Hatta hani ben o Nisan'da şubeye başvurmuştum. Orada sen uygulamayı yükle yaparsın diye başlarından atıyorlardı. İşte her bankada... Aynı şekilde bilmiyorum. İş Bankası SMS attı. Şöyle SMS atın açılsın şeklinde. Ama böyle bir durum var. Bu en çok hani 40 yılda bir internetten alışveriş edeceğim falan durumundaysan açtırırsın falan ama aboneliklerin falan varsa orada sıkıntı olur. Bir evet. Yanda adam parayı çekemez.
Doğru.
Kapanır. O yüzden aboneliği falan olanlar kontrol etsin.
Evet.
Yılbaşı son gün.
Son gün. Artık daha da uzatmazlar yani.
Herhalde herkes yapacaktır, yapmıştır ya bu zamana kadar.
Bir de bu hafta yürürlüğe giren bir ulusal geniş band stratejisi eylem planı var. Tam 111 sayfa. Okumak isteyen bakabilir. Neler var? Tahmin edeceğiniz üzere 5G'nin geliştirilmesinden altyapı işlerine, vergilerin düzenlenmesine kadar kocaman bir eylem planı bu ve 2017-2020 arasındaki gelişimi kapsıyor.
İyi.
Yani istatistik sevenler için yani 111 sayfa içinde kimse okumayacak tabii de sonunda şey var. Türkiye'deki internetin dağılımı il il verilmiş. Kim ne kullanıyor? İşte telefon bağlantısı şu var. Güzel istatistikler var bu şeyin içinde, raporun içinde. Onlara da bakılabilir. Bu da konuşulur. Eylem planı tabii bakalım planı yürürlüğe girdi. Kendisi de yürürlüğe girebilecek evet. Mi? Göreceğiz. Şimdi geçen hafta bir haberi biz biraz atlamışız. Bu Synaptics bir duyuru yapmış. Demiş ki ben artık ekranın altına parmak izi okuyucusu gizleyebiliyorum. Telefonlar için.
O istenen bir şeydi. Çok ideal bir yerleşim çünkü. Bir de evet. Şu günümüzde telefonun ön tarafının sadece ekran olması istendiği için parmak izi okuyucu da arkada olunca biz söyleniyoruz. Çünkü evet. Görmeden basıyorsun. Rahat değil. bir çözüm lazımdı.
Ya da
yapsınlar
işte bakalım. Apple gibi komple kaldırıyor. İşte yüzden yapacağım diyor.
Onu da bu hafta yine
o da gündem
haberi
oldu.
Gündemdeydi. Ya, iş yerinde adamın, kadının daha doğrusu
Çinli
arkadaşı
miydi?
Açmış. Evet. Açmış. Böyle bir şey olacağı belli. Çünkü benim bir arkadaşım da bir mesaj yazmış bu hafta o Çin falan olayı üzerine. Şifrenin diyor olması için gizli olması lazım. Yüzün açıkta. Yani eninde sonunda adam senin heykelini yapar. Bir şey... O görevimiz tehlikedeki bir lastikten maskeni basar bilmem ne yapar. Çünkü senin şifren bu.
Evet.
Biliniyor. Bir şekilde Facebook'a koyduğun 150 tane fotoğrafı analiz ederek 3D modelini çıkartır. Oradan da dediğim gibi senin mankenini yapar, heykelini yapar yine açar. Yani bu ideal bir çözüm değil.
Değil.
Şifrenin bir gizliliği var. Hani 1, 2, 3, 4 bile olsa sen biliyorsun onu.
Hı hı.
Bu güzel bir şey. Yüz gibi açıkta olan, hatta ses gibi, yine sesle de çünkü açma var kimin cihazda. Ses gibi açıkta olan bir şeyin şifre olarak kullanılması zayıf.
Doğru.
Mesela Android'de her zaman pin dediğimiz 1, 2, 3, 4, 5 bilmem ne şeyli 4 hanelik şifre, 4 hanelik numara Google için parmak izinden daha güçlü kabul ediliyor. Telefon ilk açıldığında parmak iziyle açılmıyor. 1, tabii. 2, 3, 4, 5 neyse
iPhone'da
işte
pinin, da öyle.
Onunla açıyorsun. Çünkü o parmak izinden daha güçlü bir güvenlik. Yani 4 haneli numara aslında. Hı hı. Commodore 64 ile bile kırarsın. Brute force ile zorlayarak kırmaksa amaç. Commodore 64 bile kırar onu.
Doğru.
Ama ortada olan bir şey değil. Parmak izini bugün sürekli sağa sola bırakıyorsun.
Doğru. Hakikaten.
Tamam, belki işte benim örnek verdiğim o alt kattaki gözlüklü şişman çocuk yapamaz ama senin bir hükümet, bir kuruluş peşindeyse o senin şu bardağı tuttuğunda bıraktığın izden, yok kalemini şu tableti tutarken bıraktığın izden senin parmak izini de çıkartır.
Tabii ki.
O güç ve harcayacak para olduktan sonra.
Doğru. Burada da işte şey var. Onlar bu ekran altına yerleştirilen şey yapmışlar, parmak izi okuyucusunu. Bu sefer telefonu bu hafta ortaya çıktı. Bir ilk olarak Vivo firmasının bir telefonunda gözüküyor bunun varlığı. Demek ki 2018'de biz bunu göreceğiz.
Her telefonda olacak.
Evet.
Tabii Synaptics'in de tam bilgi çalma bilmem ne
haberleri tersi, üstüne geldi.
Haberleri olduğu hafta hemen böyle bir şey kesesinden çıkartması.
Evet.
Zamanlama manidar oldu.
bir Nokia 9 efsanesi var, evet. Ya geçen.
İlk çıktığından beri Nokia 9'un olduğu biliniyor ama yok telefon ortada.
Ya kargo için bir arkadaş geldi işte, kargo teslim etti. Bizi tanımış. Ya abi Nokia 9 ne zaman çıkacak dedi.
Değil mi işte yani... herkes. Bu telefonun o var olduğu biliniyor. Çıkacağı biliniyor. En baştan beri Nokia hani yeniden hayatına döndüğünden beri, o 3 falan duyurulduğundan beri 9'un da olacağı biliniyor. Fakat ortada yok telefon bir türlü.
Yok. Hep efsaneler var ama.
Evet. Evet. Artık netleşiyor gibi. 5.5 inç OLED ekranına gelecekmiş.
Evet.
Doğruysa Snapdragon 835.
Hı hı.
Tamam, zaten hani Nokia 8 biz zaten incelemesini çıkarttık bu hafta. O da 835'ti. Onun 845 ile gelsin zaten. Ya bu yani... saatten sonra Mart ayında MWC fuarı var. Mobile World Congress var. Oraya falan herhalde çıkacak.
Herhalde.
Bu saatten sonra Snapdragon 845 de çıksın deriz.
Daha iyi olurdu, evet.
Ama işte Nokia, hayalet Nokia 9 konusunda bir delil daha, varlığı konusunda biraz daha bir şeyler çıktı.
Evet. Ay, bu hafta yine Bitcoin çok fazla gündemde.
Bu hafta düştü.
Düştü ve şey de sırf Bitcoin düşmedi. Bütün hepsi düştü.
Evet.
Niye düşüyor vesaire, bunun tabii şeyleri var.
Ya tabii düşmesi şey değil, değeri sıfır oldu değil.
Olmuyor tabii ki.
Ama deli bir yükseliş vardı. Bu sefer düşüş oldu. Bir miktar bir düşüş oldu.
Buradaki acılı veren şey şu abi. Şimdi ya bir gaz veriliyor ya, bu yükselecek bilmem kaç bin dolarlar olacak. Hemen girenler vardı. Şimdi girdikten sonra adam birden geriye gidince şimdi bir panik oluyor tabii.
Ya şu 19 bin dolar mı lira,
evet,
mı?
Evet, dolar.
Zirvesinden alan adam var.
Heh. İşte gibi.
bilemezsin ki kardeşim yani. Şimdi bir Bitcoin borsası daha hacklenmiş.
Evet, bunlar şimdi moda bu. Borsaları hackliyorlar.
Gerçekten mi hackleniyor falan, onu da bilmiyoruz ki.
Ya tabii oturduğumuz yerden her şeyi bilemeyiz. ama bu firma işte kaptırmış coinlerini ve bunun sonucunda iflas etmiş. İşte şeyi de açıklamış, ya biz sizin paranızı işte kullanıcıların %75'ini ödeyebileceğiz. Kalanları da firmanın işte varlıkları satılacak herhalde. Ondan sonra ödenecek diye açıklama yapmışlar. Adamlar yok oldu. Ama buradaki şu şey şu. Bunların arkasında çoğunlukla Kuzey Kore'nin olduğu söyleniyor. Onun da sebebi şu. Bunlar tabii Kuzey Kore abluk altında hani hiçbir şeyine nefes aldırılmıyor ekonomik açıdan. Çareyi coin işinde buldular diyor bir yorumda. Yani bu coinleri bir şekilde bazen yasal bazen yasa dışı, işte çoğu zaman yasa dışı elde edip adam ticaret döndürüyor, bir şekilde para döndürüyor.
Olabilir ama bu saldırılar, hackler falan çok az buz bilgiyle, deneyimle olacak işler değil.
Tabii.
Kuzey Kore'de o öyle bir güç.
Bunun üzerine şu haber var. Amerika bu hafta resmi olarak WannaCry saldırısı için Kuzey Kore'yi suçladı.
Suçladı da dediğim gibi ucu bir yere varacak mı? Bilemiyorum. Kuzey Kore bir kapalı kutu.
Evet. Ha, şu anlama da gelebilir. Yani sonuçta adam cinayet işlemek isterse katili kiralar. Yani illa kendisi öldürmek zorunda değil.
Tabii ki, tabii ki. Birileri o ekibi oraya yerleştirip oradan faaliyet göstertiyor da olabilir falan filan. Ama ben şeye bakarım. Bunlar devletlerin düşüneceği şeyler. Ben yatırımcıyım.
Tabii.
Kendi durumuma bakarım. Niye benim habire paralarım çalınacak? Yani. Her Bitcoin'in her hareketi kaydediliyor da takip ediliyor da bilmem ne diyorsun. Habire o çalındı. 60 milyon dolar çalındı. 70 milyon dolar çalındı. Giden gidiyor.
Evet.
Nasıl iş bu anlamadım. Normal para çalınsa daha adamın izini sürürsün de bilmem ne yok. Para yani filmlerde şey olur ya, parayı çalar hemen çok büyük karısı gider harcama yapar da polis falan. Tabii. Burada öyle bir şey de yok. Burada çalındı mı çalan gidiyor. Şimdiye kadar çalıp da yakalanan yok. Ben bu işi anlamadım.
Çünkü onun da izini kaybettirme yöntemleri varmış. Uyguluyorlarmış, kaybettiriyorlarmış. İmkansız hale getiriliyormuş bir şekilde.
Ben bu işi anlamadım. Ama bu hafta bir değerde düşüş var.
Evet. Ve başka bir şey daha var. Virüsler de coin işine adapte oldu yani tabi.
Çünkü virüs bir kazanç. İşte bizim zamanımızda, biz bilgisayarla uğraşmaya başladığımızda, ilk kez virüslerle tanıştığımızda virüsler bir takım hergelliliklerdi.
Yani sindromu çıkartır.
Senin hayatını zorlaştıran, tamam veri bozan falan da vardı ama o kadardı. Yani benim bilgisayarıma Trakya bilmem ne diye bir virüs bulaşmıştı. Hiçbir şey çalışmıyordu. Yani oyunu X-Wing'e girip normalde oynuyorsun. Yazıyorsun X-Wing, çalışmıyor. Tamam, senin için bu hayatı zehir eden bir şey. Ama bu kadardı. Sonra bilgi çalmalar geldi. İşte kredi kartı bilgileri çalmalar geldi. Bilgi şifrelemeler geldi. Bu sene, geçen sene bu zamanlarda ve bu sene içinde o fidye bilgileri şifreleyip fidye isteme zirveye çıktı. Şimdi o bayağı bir zamandır orada bir sessizlik var. Çünkü Bitcoin, yani kripto para madenciliği kazandırıyor şimdi. Ona dönüştü, ona geçti.
Evet.
Çalışma alanı ona geçti.
Burada da şeyle yayılan bir uygulama varmış. Senin arkadaşını Facebook'tan hackliyorlar. O sana dosya olarak yolluyor bunu. Aslında o yollamıyor tabii. Düşersen bu tuzağa, senin makinen adam için coin kazmaya başlıyor.
Evet, evet. Onu da tamam, senin makinenin gücü ne olacak tek başına ama tabii 100 bin kişiye bulaştırınca bir sonuç oluşuyor. Gittikçe artıyor. Bu senenin saldırı modası bu.
Evet.
Tehdidi bu. Telefonlarda bir uygulama bulundu bu hafta. Telefonu o kadar diyorlar çok zorluyor ki %100 yük altında. O kadar uzun süre çalıştırıyor ki pil falan zaten bitiyor. Artı zarar oluşuyor telefonda. Bu şeyden, aşırı yüklenmeden.
İki günde hallediyor, bozuyor diyorlar.
Sıcaklıktan pil zaten, sıcaklık pilin düşmanı. Sıcaklıktan pil gidiyor. Artı telefonda da bir zarar oluşuyor diyorlar. Yani bu kadar ciddi bir tehdit haline geldi.
Evet. Şimdi bu haftanın haberi aslında hani bomba gibi düştü, herkes konuşuyor. Apple'ın
bir uygulaması.
Evet, şimdi şöyle, Apple için şöyle bir şey zaten iPhone'lar için söyleniyordu. Hep ortalıkta vardı ya, yeni iOS sürümleri çıktı mı eski telefonlar yavaşlıyor diye bir şey söyleniyordu.
Evet.
Ama bu söyleniyordu, hani bunu böyle bilimsel olarak ortaya koyan bir şeyler falan pek yoktu.
Yoktu.
Kullanıcı deneyimleri vardı.
Tabii ki.
Bazıları da diyordu ki hayır kardeşim ben kullanıyorum diyen de vardı. Bir yavaşlama olmadı diyen de vardı ama bu hafta bu olay değişti. Şimdi şöyle bir durum var. Apple'ın, iPhone'ların pilleri azalınca işlemci güçlerini aşağıya çektiği ve yavaşladığı ortaya çıktı.
Şimdi piller kullandıkça biz yıpranıyor ve
evet,
full ilk dükkandan aldığın, kutusundan çıkarttığın kapasitenin altına iniyor. Bu zamanla bayağı bir %30, %40 aşınma oranı
evet,
artabiliyor.
Bu her telefonun pilinde geçerli bir şey aslında.
Her cihazda var bu olay.
Tabii.
Apple'da o oranı kontrol edip eğer öyle bir pilde bir aşınma kapasitesinden yitirme varsa performansı biraz kısıp durumu dengelemeye çalışıyormuş.
Evet.
Apple kendisi diyor ki ya bunu diyor yapmasak telefon pat diye kapanır.
Evet.
Doğru olabilir çünkü mesela bende öyle bir telefon var. Benim bir eski telefonlarımdan birisi şu anda pili büyük oranda dolu gözükse de pat diye kapanıyor. Şarjda olduğu sürece böyle bir şey olmuyor. Pilde çalışırken oluyor. Belki Apple'da ise onu söylüyor. Pat diye kapanır diyor. Evet, böyle yapmazsak biz.
İşlemcinin talep ettiği gücü karşılayamıyor diyor pil.
Evet, evet. Ama bir yandan da işte bunun daha şeffaf olması lazım. Evet. Apple'ın çünkü klasik işte yaklaşımı tamam biz işte doğrusunu yapıyoruz. Düşünmesin kimse biz yaparız size veririz. Güzel güzel kullanırsınız olduğu için böyle bir konuda böyle bir açıklama yapmak Apple'da olacak şey değil. İnsanlar kendi şeyleriyle, çabalarıyla keşfedince de
evet.
Tabii ki tartışmalar doğuyor. Şunu da bilemiyorsun. Herkes de mi bu böyle? Sırf Apple'da mı? Yoksa herkes de mi bu böyle? Şimdi Android gibi açık platformlarda tabii böyle şeyler yapabilmen daha zor. Herkes de böyle mi? Ya herkes yapıyordur falan demek kolay ama...
Apple'da da şöyle bir durum var abi açıklamasında. Diyor ki biz diyor bu duruma karşı bir uygulama başlattık ve diyor iPhone 6, 6S ve iPhone SE'den itibaren geçerli diyor. Daha öncesinde değil.
Çünkü iPhone 6'nın bir pil problemi evet. var çıktığından
beri. Evet evet aynen öyle. Bundan sonraki telefonlarda da geçerli olacak diyor. Hani geri adım da atılmıyor. Buradaki sıkıntı şu Levent abi. Eğer Apple bu konuda açık olsaydı mesela telefonum yavaşlıyor benim. Tamam yavaşladı. Ben bunun pilden olduğunu bilsem belki de gideceğim değiştireceğim pilini. Ve eski haline dönecek.
Evet.
Bu başka tür bunu açıklamazsa insan şöyle düşünüyor. Ya telefon ölüyor herhalde artık hadi yenisine geçelim.
Tabii ki. Tabii
kaç
ki.
İnsan sırf bu yüzden acaba yeni iPhone aldı?
Tabii ki. O yeni, tabii ki yeni bir iPhone satışına da Apple asla hayır demeyecektir. Normal.
Yani.
Belki teknik olarak anlamlı bir uygulama fakat kullanıcıya bilgi verilmeden böyle bir şey yapılması tepki çekecek.
Tabii.
Ama bir yandan da bunu kullanıcıya anlatabilmek çok zor. Zaten bunu kullanıcıya anlatsan da kullanıcı yine kızacak. Çünkü adama senin telefonunu ben yavaşlatıyorum dedin mi bunun başına ne koyarsan koy yok. Adam onu duyacak sadece.
Tabii.
Ve kızacak, isyan edecek. Mesele aslına bakarsan bizim arada sırada söylediğimiz gibi mesele pil teknolojisinin garip bir durumda olması. Piller yetmiyor. Piller aşınıyor. Aslında çoğu cihazın kutusunda, ambalajında falan yazmıyor. Mesela şu powerbankler. O kadar az ki ömürleri. Bazı hani marka olup da düzgün dokümantasyonu olanlara falan bak. 300 cycle diyor. Yani doldu, boşaldı çevrimi. 300 hani 2 günde bir kullanıyorum desen işte 2 yıl değil şeyin ömrü, bir powerbank'in ömrü. Powerbank'i ben kesinlikle sarf malzemesi olarak görüyorum. Kullanacaksın, evet. Bir süre sonra bitecek. Ama böyle mi olmalı ya? Biraz daha powerbank bir sorun değil. Ayrı satılan, alınan bir şey. Çok pahalı da bir şey değil. Öldü mü de gitti. Evet. Fakat pil telefonun içine gömülü, şunun ya. İçine gömülü. Bunu yenilemem, kendi başıma yenilemem mümkün değil. Servislere gidecek falan filan. Birazcık artık bu konuda bir gelişme olsa.
Evet. Yani demek ki telefonundan hani bu 6'dan itibaren yavaşlamasından ya da kapanmasından şikayet eden varsa pilini değiştirerek telefonu hakikaten sıfırlayabiliyor. Hani eski haline getirebiliyor. Artık telefon almaktansa herhalde daha ucuz olduğu için o yolu tercih etmek gerekir.
Aslında dediğimiz gibi bu piller bütün cihazlarda ölüyor. Hani işletim sistemi tarafından yavaşlatılsın yavaşlatılmasın ayrı tartışma. Sevdiğin ama uzun zamandır kullandığın bir cihaz varsa pilini yapabiliyorsan
değişti.
Yenilet. Evet. Bir zararın olmaz. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Şu tabletin pilini değiştirmek istiyorum. Hakikaten bunun içindeki pil Lin yenisi mi takılacak? Yoksa oradan işte bir merdiven altında üretilmiş Çin'de Changchun marka bir şey mi normal olması gereken kapasitenin 1/3'ünde 1/4'ünde bir şey mi takılacak? Bunu da bilemiyorum ki.
Yetkili servis.
Servisine mi gideceğiz?
Evet, yetkili servisine gidersin. Çünkü gitmezsen, ben onun çok şeyini duydum abi piyasa. İçindeki yani telefonun bir parçasını değiştiren adamdan tut. Yani ne hikayeler var. Yok abi sana orijinal cam takıyoruz deyip yani yansımadan gözükmeyen ekranlar mı istersin? Yetkilisine gitmezsen neler yapıyorlar
evet,
abi?
Bazı tabletler ayna oluyor servis gördükten sonra. Öyle önüne takıyor ya da şimdi tabii günümüzün cihazlarında ön cama LCD ekran yapışık. O hatta ilk eskiden orada bir boşluk olurdu. Bayağı bir değil mi? Şu yazılar arkada olduğunu, derinde olduğunu bilirdin, görürdün. Artık camda gibi. Günümüzün telefonları falan hep böyle. Ama onu tam yapamıyorlar mı nedir değiştirirken? Herhalde boşluk kaldığından mıdır nedir? Tablet ayna olarak geliyor sana.
Kalitesi de düşük oluyor işte o camların. Bilmem, çok ucuza yaptırıyorsun zaten.
Evet.
Yetkili servise gitmek lazım. Bakalım şimdi bundan sonra ne olacak? İnsanlar bu telefon sahipleri gidip talep edecekler mi pilleri değişmesini?
Şimdi şöyle bir durum da var. Mesela Twitter'dan bir arkadaş yazmış ki bugün, ya abi işte bir 4-5 yıl önceki telefon modeline de Android 7 kursan yavaşlar. Aynı şey değil mi? Çok aynı şey değil. Şimdi o da doğru.
Doğru.
Çünkü 4-5 yıl önceki telefon 1 GB bellek. Heh. Hatta belki 512 MB bellek bile vardı.
Vardı.
Ona Android kursan evet yavaş olacak. Fakat bu pille alakalı bir şey değil. O telefonun donanımı düşük
yetmiyor,
olduğu
evet.
için. Benzer şekilde benim şu anda bir arkadaşım tamir etmem için, geliştirmem için bir laptop bilgisayar verdi bana. 256 MB belleği var. Hmm. Ve üzerinde Windows XP çalışıyor. Başka hiçbir şey çalıştıramazsın. Hatta aslında Windows XP'yi de ondan çıkartıp Windows 95-98 falan kurmak lazım. Minimumunda. Şimdi buna Windows 10 nasıl kuracaksın? Belleği yükseltmen lazım. Çalışsa bile, zaten çalışması mümkün değil de, çalışsa bile Windows XP'den daha kötü olacaktır.
Tabii.
Çünkü bellek falan çok düşük.
Ay bak, buradaki farklılık şu. Benim çalışan telefonum, üzerine hiçbir yeni iOS kurmasam bile olduğu yerde azalıyor. Benim para verdiğim özellik
tabii
azaldı.
Tabii ki kimi adam seçme şansı olsa, belki kimi adam der ki benim hızıma mızıma dokunma. Pil kapanacaksa kapansın. Pil çabuk bitecekse bitsin der belki kullanıcı. Öyle bir şey tabii hiçbir zaman yapmıyorsun. Ben karar verdim bu kullanıcı için daha iyi deyip uyguluyorsun. Kimi adama uymuyor işte.
Öyle. Bakalım başları arayacak herhalde. Bir dava açılma durumu falan da var Amerika'da.
Hemen öyle bir şey. Ya Amerika'da biliyorsun öyle avukatlar var.
Tabii hemen
böyle
bekliyorlar.
Kollayan böyle şeyleri. Hemen insanları organize edip bir dava açıyorlar. Ama bir yere varır mı o belirsiz.
Evet. Bir iPhone haberi daha. Bu biliyorsun geçen sene Türkiye'de, hatta yıl oldu. Rus büyükelçisi öldürülmüştü.
Evet.
Onun telefonu da iPhone'muş ve kırmaya çalışıyormuş Türkiye onu. Ve kıracak yer arıyorlarmış şimdi. Apple'da
sen
başvurulmuş.
Şimdi öldürülen adamın mı telefonu iPhone'muş?
Hayır. Katilin telefonunu kıracaklar ki şey olsun. Yani bu adam kimle bağlantılı?
Kimle yazışmış etmiş. Onu işte FBI yaptı. Biz haftalarca konuştuk. Hatta neydi? Büyük bir para vermişlerdi falan
evet.
filan. Onu rica etsinler.
İsrail bir firmaya gitmişler. Adamlar demiş ki telefonu bize vereceksiniz. Hani yani sizin, biz oraya gelip yapamayız. Onlar da bizimkiler de tabii vermek istememişler. Şimdi Hindistanlı bir firmayla konuşuyorlarmış. Bakalım
o
ne olacak.
O birazcık zor. Yani şimdi bu işi bir firmaya yaptırıyorsun. Dışarıdan hizmet alıyorsun. Bir uzman firma her neyse. Tabii ki o adama o cihazı o adamla bırakacaksın. İster orada ister kendi yerinde. Hani o bilgilerin bir kopyasını kendisine çıkartmadığını hiçbir zaman tam bilemezsin.
Bilemezsin.
Böyle 3 kişi adamın başında durup da nefessiz her attığını kaydedecekse nasıl çalış? Ama ona da zaten adam izin vermez. Hani kamera koyayım, sen ne çalışıyorsun? 24 saat çekeyim. Adam orada da yok der. Hani,
sırrım var benim orada.
Yani, ben de oradan ekmek kazanıyorum diyecek. Zor bir durum. İşte konuşmuştuk. FBI'da bir 7000 tane mi ne telefon vardı böyle
evet.
kırılmayı bekleyen. Çözümsüz bir durum.
Microsoft'tan bir haber. Windows'un test sürümlerine bir özellik geldi. Bu aslında çıkacak olan sürümde Fall Creators Update'de olacak. Timeline özelliği vardı. Olamadı, yetişmedi. Şimdi test sürümlerini eklemişler.
Ben bu ne işe yarıyor anlamadım bu özelliği.
Ya kaldığın yerden devam etme özelliği işte aslında bakarsan yaptığın bir işe.
İlginçmiş ama bakalım nasıl çalışacak.
Evet. Bir diğer özellik de uygulama sekmeleri. Belki bu daha ilgini çeker. Hani bir internet sayfalarının tablar gibi, sekmeler gibi uygulamaları, Windows uygulamalarını tablayacağız.
Ha, onları da tablayalım. Sonra bende olsun 50 kitap ve arada sırada kaybedilsin. Tablarım gitti çığlığı.
Bunlar da test edilen özelliklermiş. Gelecek
tabii. Tabii o sekme, tab çok doğru bir tasarımdı. Hmm. Çıktı. Mozilla'da mı çıktı ilk? Bilmiyorum.
Herhalde.
Yoksa belki Opera'da falan çıkmıştır şimdi. Onun da hakkını yemeyelim. Bilmiyorum ilk kimde çıktı ama bütün uygulamalara geldi ve normal çalışma şeklimiz haline geldi bugün. Eskiden farklı browser pencereleri açardık. Öyle yapardık. Şimdi bir tarayıcı içinde mobilde bile tablar açıyorsun, sekmeler açıyorsun. Tamam hani bu burada kalacak. Bu sistem çalışıyor çünkü.
Doğru.
İş görüyor. Onu bakalım şimdi uygulamaya falan nasıl yansıtacaklar bilemiyorum.
Eric Schmidt Alphabet'teki yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu bırakıp teknik danışmanlığa geçiyor. Kenara geçiyor yani bir başka deyişle.
Kurucusu olduğu halde yoruldu demek.
Herhalde. Google 2018'de uygulama geliştiricilerin yeni apisini kullanmasını zorunlu hale getirecekmiş. Android uygulama geliştiricileri için.
Ama şimdi bu da şu anlama gelir. Bazı yeni uygulama yazan eski Android sürümünde çalışmayacak olur.
Geriye uyumlu olacak deniyor. Onu bozmayacakmış
bazı
ama.
Bazı çünkü işlevler tamam. İlk Android 1'de de var. 7'de de var. Ama bazı işlevler tabii ki yeni eklenmiş olacak. Onu nasıl takip edecekler acaba bilmiyorum.
Google'ın istediği, amaçladığı şey şu. İşte Google diyor ki ben yeni apimde diyor uygulamaların daha az pil tüketmesini ya da kaynak tüketmesini sağladığım gelişmeler yaptım. Sen diyor buna geçmediğin için kullanamıyorsun.
Kullanamıyorsun.
Sen kullanmadığın için senin benim telefonu kullanan da kullanamıyor.
Evet.
Bunu geçmişte bugüne kadar şöyle denemişler. Bak kardeşim yeni işte apide güzel özellikler var. Bunu upgrade etmezsen eskiye uyumlu değil kullanamayacaksın diye böyle teşvikle yapmaya çalışmış ama uygulama geliştiricileri buna pek yanaşmamışlar. Yeni apilere hızlı geçmemişler. İşte 2018'de bunu Google zorunlu hale getiriyor şimdi. Diyor ki uygulama geliştiricilerine benim yeni apimi kullanmak zorundasınız. Devam edeceksiniz uygulamalarınızı geliştirmeye. Bu sayede belki o yeniliklerden o uygulama faydalanmayacak ama Google'ın sağladığı işte güç tüketimi ya da kaynak tasarrufu gibi şeylerden faydalandırılacak kullanıcıları. Zorlayacak yani.
Bakalım. Bu tabii işte program API programlama arayüzü demek. Bilemiyorum nasıl bir başarı sağlayacaklar. Program geliştiren adam tabii ki her cihazda çalışmasını istiyor. Çünkü kitlesinin büyük olmasını, pazarının büyük olmasını istiyor. Bir de bir şey yayınladıktan sonra pek
uğraşmıyor.
Çünkü bu adamın da işi bu. Bunu aşk için yapmıyor.
Tabii.
Yayınlıyor, o proje bitti diyor, kapatıyor, kafasından çıkarıyor. Çok kritik bir güncelleme bir şey gerekmedikçe bir daha dokunmuyor ona. O adama bir daha bir şey yaptırmak zordur. O aynı o kafasında kapattığı projeyi bir daha açtırmak zordur.
Evet.
Bilmiyorum nasıl olacak.
Google'dan bir haber daha. Yine sonlanan bir şey. Project Tango.
Evet. Bir telefonu türlü türlü algılayıcıyla donatıp, Kinect benzeri algılayıcılarla, ultrasonik bağlı algılayıcılarla donatıp, elinde tuttuğun telefon ya da tabletin bu odanın haritasını tam olarak çıkartmasını sağlıyordu. Öyle bir amacı vardı. Bu hani hem çeşitli yaratıcı uygulamalar olabilir, hem de yani bir görme engelli için falan adam odada takılmadan dolaşabilir.
Hı hı.
Çünkü telefon algılıyor önünde. Koltuk mu var, masa mı var, ne sehpa var. Bunların hepsini görüyor. Tabii daha bir sürü bunun da oyunuydu, şeydi, yaratıcı tabii. Uygulamalar yapabilirsin. Ama bunu devam ettirmeyeceklermiş.
Evet.
Çünkü başka aynı biz işlevselliği geliştirilmiş gerçeklik
Evet.
AR sistemine ekledik diyorlar. Onu kullanın diyorlar.
Çünkü bu sistem de biraz anladığım kadarıyla maliyetli bir şeymiş. Pahalı bir şeymiş.
Bir sürü şey takılıyor telefona, tablete. Zaten ilk başta telefon bile değildi. Sonra mobil olarak sergilendi. Bir sürü sensör, algılayıcı takılıyor, kamera takılıyor. Ya. Onların hepsi ciddi maliyet. Bir yandan da işte cihazı kalınlaştıran, ağırlaştıran, pil ömrünü etkileyen şeyler.
Evet.
Şimdi aynı işlevselliği ben diyor bu AR projemde sağlıyorum, onu kullanın diyor.
Evet. Avrupa Uber'in bir uygulama değil taşıma hizmeti olduğuna
evet.
karar vermiş.
Yani taksici diyor. Bu bir,
evet.
Bu bir uygulama, öyle mesela Facebook bir uygulama. Instagram bir uygulama. Ama Instagram fotoğrafçılık değil.
Tabii.
Burada Avrupa Mahkemesi Uber'in bir uygulama değil aslında bir taşımacılık evet. hizmeti olduğunu. O uygulama sadece onun aracı.
Aracı.
Çağırmaya yarıyor. Olduğuna ve ona göre dolayısıyla da ona göre değerlendirilecek.
Yani 28 Avrupa Birliği üyesinde taksicilik yapmak isteyen herhangi bir şirket gibi izin alması gerekiyor.
Evet, evet. Öyle bir karar verildi. Bu bağlayıcı bir şey.
Ben şeyi anlamıyorum şimdi. Mesela taksilerde kesin kullanıcının güvenliğine yönelik bazı uygulamalar var. Mesela iş yerinde mutlaka işte yangın söndürme tüpü olur, ne bileyim yangın merdiveni olur. Kesinlikle o arabaların da bir şeyi vardır, bir standardı, taksi olacak araba diye.
Almanya'da vardır eminim ki.
Yani yurt dışından bahsediyorum, işte Avrupa Birliği'nden bahsediyorum.
Var, evet.
Şimdi ben şeyi anlamıyorum, Uber herhangi bir araba olabildiği için bu nasıl olacak? Şimdi ben Uber için arabamı kullanacaksam bu sefer modifiye mi edeceğim taksi gibi olması için mesela?
Ya onu dünyada onun çözümü daha kolay. Çünkü otomobil o kadar değerli değil.
Hı.
Adama ya iyi biraz iyi bir araban olsun, bir şu standartları sağlasın desen adam onu bizdeki kadar zorlanmadan yerine getirir. Bizde tabii otomobil oldukça pahalı bir şey. Devamlı da vergisiyle bilmem ne zorlanıyor. Öyle şartlar zaten bizde zaten Uber'in özel bir durumu var. Çok lüks araçlarla hizmet veriyor. Hani kendisini zaten öyle
evet.
konumlandırıyor. Bilemiyorum, şey yapacaklardır. Çözeceklerdir bir şekilde. O kadar da zaten herhalde dünyada da Uber'in bir seçim şeyi var. Ha, 1978 model Murat 131 ile yapacağım bu işi desen büyük olasılıkla dur kardeşim o artık antikaya giriyor. Olmaz diyorlardır.
Herhalde.
Bir seçim, bir ön kayıt falan vardır. Yoksa zaten olay zaten Uber'in başı her zaman belada. Olay daha da fantastik hale gelecek.
Tabii. Amazon'dan ilginç bir haber. Şimdi firmalar zaman zaman patent alınca oradan tahmin ediyorlar çıkacak şeylerin ne olduğunu. Yani keşfediliyor o patentler. Şimdi Amazon... Google arası bozuk biliyorsun, servisleri bir kapanıyor, bir işte çıkarılıyor, gidiyor.
Ama bu hafta şeye geldi, Android'e Amazon Prime Video geldi.
Şimdi diyorlar ki Amazon YouTube'a rakip olacak bir hizmet düşünüyor. Birkaç tane de alan adı görmüşler. Bak şimdi Alexa Open Tube, Amazon Open Tube, Amazon Alexa Tube. Bunlar hep register edilmiş isimler. Diyorlar ki işte YouTube'a bir alternatif. Ki yapsa Amazon yapabilir. Onda evet. bu güç var. Vallahi iyi olurdu aslında.
Amazon hem parası var hem teknik olarak.
Her şey var.
Amazon'un kendi bulutu var. Veri merkezleri var falan. Böyle bir rakip oluşturabilir. Tabii oluşturmakla kalmıyor. Ona içerik yüklenmesi, izlenmesi.
Hı hı.
YouTube'un bir avantajı, YouTube bugün tam akıllı diyemeyeceğin yarım akıllı telefonlarda YouTube uygulaması var. Hiçbir şey olmasa tarayıcıdan giriyorsun. Televizyonlar aynı şekilde, evet. YouTube uygulaması var. Konsollar, her yerden YouTube'a erişilebiliyor. YouTube'un bu kadar popüler olmasının, bizim YouTube kullanmamızın bir nedeni bu.
Evet.
Yoksa Vimeo'da kullanabilirdik.
Tabii, kullandık da hatta. Yani.
Vimeo'yu kaç cihazdan girebileceksin? YouTube'a her yerden giriyorsun. Amazon
şöyle düşün,
parayı
abi.
Harcayıp tabii ki toplarsın bir sürü yıldız isim. Amiga'ya bile Amazon Client'ı yazdırırsın.
Tabii.
Para harcamayı göze alıyorsan yaparsın
bir şey
bunu.
Daha var ama. Amazon çıkardı derse ki ben YouTube reklamlarımdan yayıncılara daha fazla pay vereceğim.
Tabii ki.
O zaman bir geçiş olur.
Tabii ki. Bir rekabet olması
İyi olur
olumlu
abi.
Da olabilir. Çünkü YouTube çok fazla tekelleşti, çok fazla büyüdü.
Hiçbir şey de yapamıyorsun hani. Evet, muhtaçsın.
O yüzden bir alternatif bir kanal cazip olabilir.
Evet. Adidas da giyilebilir cihaz işinden çıkıyormuş.
Onların neyi vardı ki? Hadi Nike'nin bantları ilk Fuel falan ilk başlatan hatta bu işleri. Çok güzel, önemli cihazlar ama Amazon'un neyi vardı ben takip
Adidas'ın.
Etmedim.
Evet, ben de görmedim de.
Adidas'ın.
Varmış demek ki bir şeyler. Şey ama bir de bunların uygulama tarafı var. Mesela onlarla devam edecekler. Rantastic. Onu belki duymuşsundur.
Onu satın aldılar.
Satın aldıkları. Başka işte biz uygulama olarak devam edeceğiz diyor.
Şu anda demek ki yani bir kazanç sağlayacak bir şey yok. Demek ki.
Bakayım. Oyun dünyasına geçeyim. Civilization 6 mobil sürümü iPad'lere çıktı. Ve hani şey adamlar full sürümü çıkarmışlar ya. Çok acayip bir şey bu. Yani bir de Civilization diyorsun. Bu bayağı bir turn bazlı bir oyun. İşlem gücü de isteyen bir şey. Yani hem de hani en son en iyi iPad'de çalışacak değil. Geriye de uyumluluğu fena değil yani. iPad 2'ye kadar gidiyor yanılmıyorsam. Ama şöyle bir taraf var. Tabii oyun bu kadar aynısı olunca fiyatı da $59.
O da biraz markette müşteri bulması zor. Çünkü diğer 1-2 dolarlık, 10 dolarlık maksimum oyunlar arasında.
İşte bir kampanya yapmışlar. Şimdi %50 indirim var ocağa kadar.
Görmek isterdim ama deneyimi de mouse'la tıklamaya göre üretilmiş bir oyun. Deneyimini de
hadi
görmek lazım.
Real time strateji olmadığı için, gerçek zamanlı olmadığı için parmakla idare edebilirsin bence.
Herhalde. Bu merak uyandırıcı bir gelişme.
Evet. Denuvo sunucularındaki sorunlar oyuncuları oyunsuz bıraktı. Bak bu
evet,
çok önemli bir şey.
Oyun sen parasıyla ya. Korsan falan değilsin. Yasal olarak satın alıyorsun ama
çalışmıyor.
Lisans kontrolü yapılamadığı için oyun çalışmıyor. Sinir bozucu bir şey. Denuvo tabii zaten kendisi bir tartışma. Bu çok yeni bir diğerlerine göre yeni bir koruma sistemi. Ve çok güçlü.
Evet.
Bunu kullanan firmaların yüzü güldü. Ha kırıldı mı kırıldı ama kırıldı. Geç kırıldı. Firmaların derdi de o zaten. Oyunlar hemen kırılmasın, geç kırılsın derdindeler. Denuvo ilk çıktığında çok mutlu etti kullanan firmaları. Fakat daha sonra bunun sisteme aşırı yüklenen, hem de çok aşırı yüklenen, oyunları yavaşlatan, kullanıldığı oyunları yavaşlatan bir sistem olduğu iddia edildi. İspatlarıyla, araştırmalarıyla. Evet. Şimdi de bu online boyutu ortaya çıktı.
Güzel bazı sorular var. Mesela bir, Denuvo yarın öbür gün iflas etse. Yani şimdi Ubisoft kullanıyor Denuvo'yu da Ubisoft Denuvo'nun sahibi değil ki adam batabilir.
Evet.
Yedek planın var mı? B planın var mı bakalım. Evet. Bunu hackleyebilirler. Bu adamların sunucuları hacklenebilir.
Tabii ki her zaman olduğu gibi korsan kullanan uğraşmıyor böyle şeylerle. Evet, yasal olarak alan hem daha çok para harcıyor evet. Hem de hizmetini alamıyor.
Alamıyor.
Hizmet alamıyor. Çok acı bir şey. Bir zamanlar bir Star Force
ya.
Krizi vardı. O da Sony
yükletiyordu.
Sen bilmediğin etmediğin bir sürücü Windows'una yükleniyordu falan. Onun türlü tartışması tabii. Oldu. Star Force duruyor benim bildiğim ama devri geçti.
Evet.
Şimdi Denuvo.
Apple'la ilgili bir haber. Şimdi uygulama marketinde, şimdi oyunlar da var. O oyunlarda da tabii loot box olayı orada var. Da var. Mobil oyunlarda da var. Apple diyor ki bundan sonra diyor loot box var mı oyununda? O kutulardan çıkacak ihtimalleri söyleyeceksin diyor açıkça. Yani şey deyip geçemeyeceksin. Bundan işte legendary item çıkacak da yüzde kaç ihtimalle evet. Çıkacak. Bunu diyor açıkça belirteceksin.
Loot box işi öyle büyük bir sorun haline geldi ki
evet.
Herkes bir şey çıkartıyor böyle.
Peki ne diyorsun bu çözüme? Böyle bir şey mantıklı mı?
Bu da çözüm değil ki. Hani bir kere doğru olacak mı o sayılar? Nasıl, bu istatistik bir şey çünkü. Çok fazla deneme yapmak lazım.
Evet.
Emin olabilmek için.
Ama adam şey derse de yani bak burada legendary item var. %10'da çıkma şansı var. Caydırabilir. Hani insanlar %10 için ne para vereceğim der yani adam.
Tabii ki tabii ki. Orada şu da beni rahatsız ediyor. Şimdi bazı oyunlarda kutudan tam olarak ne çıkacağı değil de kategori olarak çıkıyor. Ne çıkacağı garantili.
Evet.
Hani legendary box alıyorsun. Tamam diyor ki bundan legendary item kesin. Hmm. Söyleyemedim bir türlü. Kesin. Ama sende olan bir şey çıkabiliyor.
He.
Ya da senin klasına uymayan başka klasın
doğru
eşyası çıkabiliyor. Bazı oyunlarda şey sistemler kurdular. Mesela Destiny'de bir şeyler de var o. Sende olmayan bir şey çıkacağını
he
garanti ediyor. Ya da çok çok büyük ihtimal veriyor. Sende olmayan bir eşyanın düşeceğine. Ama oyunları bıraktık. Hep bunları ya konuşur olduk. Çok da anlamıyorum. Sürecek mi bu? Hep kalacak mı bu sistem? Çok bilemiyorum.
Abi bu bence çok süperkarlı bir iş. Bundan çok vazgeçemezler yani.
Oyundan çok kazandırıyor.
Evet.
Devamlı kazandırıyor adama bir oyun. Normalde bir oyun çıkıyor, satılıyor. Tamam. Sonra bir indirimlere falan düşüyor, biraz daha satılıyor, unutuluyor.
Şey de düşün, yani bazı insanlar bunu yani memnun. Ben diyor saatlerce oynayacağıma param var, veriyorum. İşte hızlı bir şekilde ilerliyorum.
Evet, evet. Evet. De buna alışmamız gerekecek.
Maalesef. PUBG'den haber var. 1.0 sürümü çıktı.
Evet, sonunda PUBG PC'de hani betalıktan çıktı evet ya da alfalıktan çıktı gibi gözüküyor. Sürümü 1.0 oldu. Ama ne değişti? Ne oldu? Hani büyük bir fark mı oldu?
Valla
etiket değişti.
12 GB
güncelleme.
Güncelleme dosyası indirdi benimkisi. İşte şimdi bunun bir de test sunucusu vardı abi. Sen oyunu oynuyordun normalde. Bir de test sunucusu var. Orada da işte şeyleri test ediyordun. Yani oraya yapıyorlardı eklemeleri.
Yani bir deneyip tepkileri evet alıyor.
Şimdi orada oynayanlar evet bir sürü hata düzeltildi ve işte nihayet o geldi diyorlar. Çok büyük bir şikayet duymadım şu ana kadar.
Ya 30 milyon kişi oynuyormuş.
Evet.
Bunun hala tamamlanmamış falan olması zaten bir garip bir durum. Evet. Çünkü parayla satılıyor mu? Satılıyor. Çatır çatır satılıyor, hem de öyle,
öyle az buz değil.
Bir tane iki tane kişinin aldığı bir şey değil. Bir yerden sonra bitsin ya.
Öyle.
Xbox'a çıktı.
Evet.
Eleştirildi. Geçen hafta çıktı. Eleştirildi. İki tane bugüne kadar iki tane yama çıktı. Eleştirilen noktaları nispeten geliştirmeye yönelik. Yılbaşından sonra da yaması çıkacağı belirtiliyor. Ama tam PC'deki kadar oturmuş
değil.
Değil yorumlara göre.
Bak şimdi birkaç rakam daha var haberde. Overwatch bile 30 milyon sayısına 11. ayında ulaşmış. İlk Destiny'de 20 milyon oyuncuya 8. ayında ulaşmış.
Çok. Canım, o PUBG'nin başarısı ortada. Evet. Bir de deli gibi taklit ediliyor. Şimdi bir Fortnite diye bir rakibi var.
Evet.
O da aktif oynanıyor. Hatta konsolda da var. PC'de de var. Bildiğim kadarıyla. O PUBG'nin taklidi. Yani bu hiç yumuşatacak bir tarafı yok. Taklidi.
Öyle.
Mobilde bir sürü öyle oyun reklamlarını görüyorum ben. Oradan o mobildeki oyun camiasını öyle takip ediyorum. Ben hep aynı oyunu oynuyorum çünkü. O Free Blade oynuyorum. Orada çıkan reklamlardan görüyorum. Öyle Fortnite, PUBG türü bir şeyler reklamları çıkıyor. En sonda bu CSGO, CSGO'ya bile PUBG gibi hayatta kalma modu. Zaten o mod olarak varmış da anladığım kadarıyla artık resmi oyun bir oyun modu olarak içine gelecek. Hayatımızda bu hayatta kalma, son evet kalma. İşte Battle Royale deniyor aslında, biliyorsun. Filmleri falan da var hatta. O bir Japon bir şeyi, geleneği o. Bu hayatımızda olacak gibi. Ben daha oynamadım.
Ben az oynadım ama bakacağım bu son versiyonuna.
Bana çok karışık geliyor ya. Yani.
Karışık mı?
Atlıyor, uçaktan tamam atlıyorlar, paraşütü atıyor. Orada bile bir şey strateji başlıyor. Oraya mı atlayacağım?
Evet.
Oraya mı? Paraşütü ne zaman açacaksın?
Evet.
O bile bir karar.
Doğru.
Sonra aşağı ineceksin, ölüyorsun, vuruluyorsun, ölüyorsun. O kadar sonra ne oluyor? Maçın sonunu mu bekliyorsun? Tabii. Yok, senin çıktım. Karakterin bitti. Sonra çıktın, gittin.
Bir daha gireceksin başka oyuna.
Ya hayatın bekleme, yükleme ekranında geçecek.
Şimdi orada iki tane şey var abi. Bir, hemen böyle sabredemeyip sadece o ilk andaki heyecanı yaşamak isteyenler var. Çünkü bir yere atladığın zaman herkes eşit. Kimsede silah yok.
Tamam, ben o heyecanı yaşayayım.
Gidiyorsun, bir eve dalıyorsun. Sana makinalı tüfek çıkıyor. Ötekine beyzbol sopası çıkıyor. Sen bir karşılaştın mı tava çıkıyor. Ödeme öldürüyorsun tabii. Bu heyecan...
Tamam, ben o heyecanı yaşayayım ama şimdi öyle 20 kişiye kalınca da farklı bir heyecan olacak. Evet. O benim yaşamak istediğim bir heyecan değil. O deli gibi gerilim çünkü.
Gerilim, evet. Hem de nasıl gerilim. Yani bir de şey var. Bir çember daralıyor ki herkes kimse pusuya yatıp bekleyemesin. Herkes evet. Ortaya doğru toplanmaya başlıyor.
Ben ilk duyduğumda bu oyunu şey demiştim. Ya bir kuytu yer bulur saklanırım. İşte, bir yok der, öyle. Ben kalırım bir tek. Öyle olmuyormuş.
Öyle olmuyor. Ama hakikaten gerilimli oluyor, onu söyleyeyim.
Bu Kore'ymiş galiba bunun firması. Çünkü PUBG'nin ilginç bir tarafı da var. Kim ya bunlar?
He, tam ben de bilmiyorum.
Galiba Kore.
Çıkış.
Hani programlayan eden, yapan ekip. Galiba. Çok emin değilim. Fakat PUBG bir şekilde dönüp dolaşıp hayatımıza girecek gözüküyor. Çok güçlü gidiyor. Yani 2017'nin olayı oyun tarafında.
Bari bir sıfıra geçtikten sonra bir inceleme yapalım ya.
Oynayabilirseniz yapalım. Xbox'da var. Ben de yükleyeyim size, oynayın. Hem de bu One X... destekli.
Canlı canlı gör oyunu.
Ya burada seyrediyoruz videolarını falan. Hmm.
Ya evet, video izliyoruz gerçekten.
Oynayanların çok şey anlamıyorum. Adam habire evlere giriyor, bir şeyler topluyor. Inventory de sonsuz mudur nedir?
Inventory sonsuz değil. Ama şey, eski eşyaları atıyorsun. Hmm. Hepsinin versiyonları, backpack alıyorsun. Onun işte daha level'ı biri var, ikisi var. Oyun sonuna doğru gelince senin de zırhlar ona göre gelişiyor. Bir de tabii şey var abi. Adamı vurdun, onun üstündekileri alıyorsun. Adam evet, toplamış yarım evet. Saat. Her şey güzel güzel. Sensin vurdun diye oradan alıyorsun.
Ya Renault 12 var.
O var evet.
O PUBG'de mi?
O oradaydı. Doğru
var,
doğru.
Renault 12 var. Yani Toros diye bilinen. Renault 12 var. Evet. Ben ona takıldım. Bir Zombie Driver diye bir oyun vardı. Onun da afişinde Renault 12 vardı. Biz ona bayılmıştık. Sonra o afişi değiştirdiler.
Evet abi, bendeki haberler bu evet. Kadar. Önümüzdeki hafta Cuma günü artık haftanın son gündemi. Ona yetişeceğiz.
Cuma günü kaç Aralık?
Cuma kaç Aralık'a denk geliyor? Dur bakayım. Zaten 31'i Pazar.
Ha, o zaman tamam, rahat rahat yaparız.
Evet,
rahat,
sıkıntı
rahat
yok.
Yaparız. İyi, tam haftayı tam tamamlıyor.
Ha, evet.
Bir tabii ki TeknoSeyir'in doğum günü Mart ayına denk geldiği
Mart
için
ayında.
Biz tamam, yılbaşı, yeni yıl nedeniyle bir selam ederiz herkese ama tabii asıl etkinlikler Mart ayında.
Ya evet,
İstatistikler falan Mart ayında çıkıyor.
Şey de öyle, şimdi şey bekleyenler var, çekim hatası bekleyenler var ama onlar, o da biri olursa tabii Mart ayında.
Onlar Mart ayında da onu çok beklemesinler, bu sene pek bu sene şey
iyiyiz.
Olmadı.
Evet.
Sürprizli geçmedi çekimler.
Evet, bu sene iyiyiz.
Başka bir şaka bulmak lazım.
Evet. Peki Levent abi. O zaman önümüzdeki hafta senenin son gündeminde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.